أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Allah nasip ederse En'am suresinin 93 ve 94. ayetlerini anlamaya çalışacağız. Her defasında tekrarlıyoruz. En'am suresi Mekke'de inmiş olan bir suredir. Şimdi Mekke ticari bir merkez. Her kültüre sahip olan insanlar oraya geliyor. Aynı zamanda dünya kurulduğu günden itibaren haccın yapıldığı bir yer. Her ne kadar Mekkelilerin elinde bir ilahi kitap olmasa da kendileri de yaz ve kış yolculuklarında Yemen tarafına, daha ötesine ve Şam tarafına gittikleri için, daha doğrusu çevreleriyle yakın ilişkide oldukları için ister istemez kültür yönden çok gelişmiş bir toplum. O açıdan En'am suresini iyi anlamak, iman ve küfür konusunu iyi anlamaya vesile oluyor. Şimdi burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Bir yalanı Allah'a mal edenlerden daha büyük yanlışı kim yapmış olabilir? Yani bir şey söylüyor, diyor ki Allah böyle dedi ama dayanağı yok. Şimdi Allah böyle dedi diyerek de insanları sömürmeye çalışanlar vardır. Bir kendisini kurtarmaya çalışanlar, bir de insanları sömürmeye çalışanlar. Asıl tehlikeli olan ikinci gruptur. Onlar da genellikle din adamı kılığıyla karşımıza çıkarlar. اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْ. Ya da şöyle der. Bana vahiy geliyor. Bana yazdırılıyor. İşte bize de bu şeyler oluyor. Mesela tarikatlarda şöyle derler. İşte ulema enbiyanın varisidir. Yani kendi şeyhler nebilerin varisidir. Nebilerin varisi ne demek? Mal mülk bırakacak değil ya. Onlara olan bize de olur. Onlara nasıl vahiy geliyorsa bize de gelir. Yani bunu mesela bana, benim yüzüme Mahmut Efendi söylemiştir. Tabii Cübbeli Ahmet de oradaydı. Bugünlerde hep gündeme geliyor ya, ondan dolayı ondan da bahsetmiş olayım. Hakkı kalmış olmaz. Hepsi kabul ediyordu. Ve men gâle seunzilu mitle mâ enzelallah. Bir de Allah'ın indirdiği gibisini ben de indireceğim diyor. Ne olacak? Yani gerekirse biz de yaparız. Zor bir şey değil. Bugün mesela karşımıza tarihçi olarak çıkan, tarihselci olarak çıkanlar bunun benzeri şeyleri söylüyor. İşte oturacaksın, Allah gibi bir Kur'an yazacaksın diyor. Bunlar da ilahiyatçı olarak çıkıyorlar milletin karşısına. Ve lev tera iziz zalimune fi gamaratil mevt. Siz bu zalimleri ölüm sancıları içerisinde, yani ölüm sıkıntıları içerisindeyken bir görseniz. Çünkü bunların ölmeleri son derece sıkıntılı olur. Diğerlerinin ölmeleri kolay. Eğer herhangi bir şeyiniz yoksa, müminseniz, uykuya da dalmış gibi görürsünüz ama değilseniz, ölüm sırasında çok ciddi sıkıntılar çekersiniz. Vel melâiketü bâsitû eydihim. Melekler ellerini uzatıyorlar adama. Ehricû enfusekum. Ruhunuzu çıkarın bakalım diyorlar. Ya da evet ruh olur. Ruhunuzu çıkarın. El yevme tüczemin azâbel hûn. Bugün itibarsızlaşma, alçalma, değersizleşme azabı ile cezalandırılacaksınız. Niye öyle? Bima kuntum tegulûne alallâhi gayral hak. Allah hakkında gerçek şeyler söylemenize karşılık. Siz misiniz Allah'ı kendi arzunuza göre tanımlayan? Ben öyle Allah'a inanmam, ben şöylesini isterim falan diyenler. Öyle mi? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? İşte bu bugün itibarınızı kaybedersiniz. Niye böyle? Bima kuntum tekulun alallahi gayral hak ve kuntum an ayati testekbirun. Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylüyorsunuz Allah hakkında ve kendinizi büyük görüyorsunuz. Şimdi mesela bu açıdan değerlendirecek olursak bizim Müslümanları hepiniz biliyorsunuz. Ya bu yanlışları ortaya çıkarmadığımız bir tek ders yok. Şimdi bir süredir vakıfta bu meal çalışmasını hep arkadaşlarla birlikte yeniden gözden geçirmeye başladık. Yani her sabah burada 1,5 saat ders yapıyoruz. Her sabah daha önce rastlamadığımız nice yanlışlara rastlıyoruz. Yani çünkü öyle yapmışlar ki yani Kur'an-ı Kerim'in mealini kendilerine uydurmuşlar. Ya bari Kur'an'la uğraşmayın. Hadi anladık. Fıkhı uydurdunuz. İşte şunu bunu uydurdunuz ama Kur'an-ı Kerim'i yapmayın. Yok. Şimdi Allah-u Teala ahirette bunlara şöyle diyecek. Hani bunlar burada çok itibarlı olurlar. Son derece saygın olurlar. Gittikleri zaman arkalarından bir sürü insan gider. Gittikleri yerde saygıyla karşılanırlar. İşte Hoca Efendi Hazretleri falan filan. Öldüğünüz zaman bütün itibar sıfır ve sıfırın altında. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا. Bakın karşımıza teker teker geldiniz. Hani etrafınızdaki adamlar? Hani sizin bağlılarınız, hani takipçileriniz neredeler? كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً. Yani ilk yarattığımız gibi. Hani dünyaya nasıl tek gelmiştiniz? Hani ananızdan doğduğunuz zaman tektiniz. İkiz doğsanız bile önce biriniz, arkasından başka biriniz. İkiniz birden dünyaya gelmiyorsunuz ki. Bak tek başınıza geldiniz. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً. İlk defa yarattığımız gibi. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءِ ظُهُورِكُمْ. Hani sizi hayalin içine daldırdığımız şeyleri arkanızda bıraktınız. Çok zeki, çok itibarlı, zengin. Efendim yok, benim işte şu kadar müridim var. Etrafımda şu kadar benim takipçim var. Şu kadar insana hitap ediyorum diyordun. Nerede onlar? Hani? Bak ne malım var, ne mülküm var. Bütün dünyaya hükmeden çok tanınmış, çok itibarlı bir insan da olabilirsin. Ama oraya tek başına gideceksin. Hiçbir şeyin yok. Hiçbir şey yok. İşte şu da olsun, bu da olsun diye bir türlü seni tatmin edemeyen o dünyalıkların hepsi gitti. Hiçbir şey yok. Ve mâ nerâ ma'akum şüfe'âekum. Hani şefaatçileriniz vardı sizi kurtaracak kişiler. Nerede? Onları da göremiyoruz. اَلَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَا. Onlar size eşlik edecek diye düşünüyordunuz. İşte Mahmud Efendi Sohbetler kitabında şunu yazmış. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri vefat ettiği zaman Münker Nekir melekleri kabire gelmiş. O meleklere demiş ya, bir dakika. Ben Rabbimle anlaşmışımdır. Bütün müritlerimi yerlerine yerleştirmeden hiçbir şeyle uğraşamam. Gidin, ben şimdi sizinle mi uğraşacağım? Şimdi ben de arkadaşlar hep diyorum ya, acaba o zaman melekler öyle yırtmaçlı kız şeklinde mi gelmişler? Ne var? Başkası da kurtarmaz onları. Yani onlar için hiç önemli değil ki, her şeyi söylerler. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ. Bakın aranız kesildi hiç. Hiç tek başınızasınız. Hiç kimse yok yanınızda. وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Hal böyle zannediyordunuz, kendi kendinize bir takım kuruntular oluşturuyordunuz, hayaller ediyordunuz. Ne oldu? Bak çekip hiçbirisi yok. Hiçbirisi yanınızda yok. Çekip gitmişler. Onun için mesela işte ister tarikat olsun, ister cemaat olsun, ister mezhep olsun, ister ne olursa olsun, bütün bunlarla birlikte olduğumuz zaman çok dikkat etmeliyiz. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, kendisini dindar saymayan hiçbir insan yoktur. İşte Allah-u Teala Araf suresinin 30. ayetinde şöyle diyor: فَر۪يكًا هَدَى. İki insanları iki gruba ayırıyor. فَر۪يكًا هَدَى وَفَر۪يكًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَةِ. Bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir. Bir grup da sapıklığı hak etmiştir. Yani insanlar ikiye ayrılıyor. Üçüncüsü yok. Şimdi biz bugün insanları kaça ayırıyoruz? İşte Müslüman kafir diye ikiye ayırdık, tamam. Kafirleri kaça ayırıyoruz? İşte deist, ateist, bilmem işte Yahudisi, Hristiyanı, şusu, çeşitli gruplara ayırıyoruz. Allah kaç ayırıyor? İkiye, değil mi? Bir grubunu yoluna kabul etmiştir. Onlar kim olur? Müminler. Onun dışındakilerin tamamı ikinci grup olmaz mı? Tamam. O zaman bu ikinci gruptakilerin din anlayışı ne? Bunlar innehum muttakadu şeyatine evliya emin dunillah. Onlar Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Şeytan ne demek? Şeytan doğru yoldan çıkan demektir. İnsan da olur, cin de olur. Şimdi yoldan çıkmış, kendinin çıkması yetmiyor, seni de çıkarıyor. Ama şeytanın görev yeri neresidir? Doğru yolun üstüdür. Doğru yolun üstünde görev yapmak için giyiminle, kuşamınla, söyleminle, her şeyinle oraya uygun olman lazım. İşte o şeytanları Allah'la kendi aralarına koyuyorlar. O zaman ateistler de aynı gruba girer mi? He? Kesin girer tabii. Onlar da koyuyor. Ondan sonra peki bunlar ne yapıyorlar? Ve yahsebune ennehum muhtedun. Bunlar kendilerini doğru yolun ortasında hesap ediyorlar. Kendilerini doğru yolun ortasında hesap edenler kim? İkinci grubun tamamı, değil mi? Peki o zaman kendilerini doğru yolun ortasında hesap edenler kendilerine kafir derler mi? Hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil yani. İşte burada son derece dikkatli olmak zorundayız. Yani insanlar böyle. Peki o zaman insanlar, yani insanların büyük çoğunluğu bu ikinci gruba girmiş oluyor, değil mi? Kafirlerin ikinci grubundan oluyor. Peki bunlar Allah'la kulun arasında birisini şey yapıyor. Kendileri o araya, birisi giriyor o araya. Çünkü ister doğru yolda olsun ister olmasın, her iki grubunda olmazsa olmaz şey din değil mi? İkisi de dinsiz değil. Birisi hak dinin mensubu, diğeri de batıl dinin mensubu. Batıl ne? Allah'la kendi arasına bir aracı koyuyor. Allah ile ilişkisini onunla kesiyor. İşte burada insanların bu dindarlığını kullanarak Allah'la ilişkiyi kesen, Allah'ı ikinci sıraya koyanlar, dini kullanarak insanları sömürenlerdir. Onun için şunu çok iyi bilelim, en büyük sömürü din sömürüsüdür. Ondan daha büyük sömürü yoktur. Çünkü herkesin, her insanın yumuşak karnıdır. O zaman öyleyse bu alanda sömürülmemek için başka alanlarda aklımızı bir kullanıyorsak burada ne yapmamız lazım? Bin kullanmamız lazım. Ama bu sömürü yapanlar ne derler? Sizin aklınız buna ermez derler. En sevmedikleri şeyler sorgulayan kişiler, sorgulayan insanlar hiç sevmezler. Ve onları devre dışı bırakırlar. Evet. Şimdi bizim kaportacı olan bir arkadaşımız vardı ama çok zeki, epey zamandır derse gelmiyor. Tabii mekan değişince birçok arkadaşımız mekan darlığından dolayı gelmek istemiyor. Gelirsem orada sıkıntı olur falan filan diye. Şimdi bir tarikat şeyhinin merkezine gitmiş. Oradakilere demiş ki beni Medine Üniversitesi'nden gelen doçent diye tanımlayın demiş. Öyle tanıtın. Şimdi öyle tanıtmışlar. Adıyaman'da gidiyor. Hemen şeyhin yanına çıkarıyorlar. Medine'den gelmiş bir doçent ya. Gidiyorlar. Tabii bayağı bir itibar ediyorlar. Diyor ki efendim diyor siz seyitsiniz değil mi? Evet diyor. Seyidiz. Hazreti Hüseyin soyundan gelenlere seyit denir. Hasan soyundan gelirse şerif. Diyor ki ya biraz daha konuşuluyor falan. Tabii çok zeki. Önce bir ortamın değişmesini bekliyor. Ana tarafından mı seyitsiniz baba tarafından? Her iki taraftan da diyor. Ha çok iyi diyor. Sonra bir arada kendilerinin Kürt olduğunu söylettiriyor onlara. Ondan sonra diyor ki epeyce bir zaman geçtikten sonra affedersiniz diyor. Resulullah Kürt müydü? Şimdi diyor ki ya bunu söyleyince diyor şeyh bir kızardı bozardı etraftakiler ulan ne yapsınlar? Bu kadar saygı gösterdiğimiz adamı buradan nasıl def edelim? Ama diyor bir şekilde beni dışarı çıkardılar. İşte şimdi bu böylece hani bir takım kurgularla şey yapılıyor. Din sömürüsü yapılıyor. Tabii burada en önemli konu Allah'ın kitabını devre dışı bırakmaktır. Onu da Aydın Hoca'dan dinleyelim. Evet.
Evet. Ayetin başında وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا yani Allah'a yalan isnat edenden daha zalim kim olar? Diyor Allah-u Teala. Bunu birkaç yerde ayette söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi birçok konularda Allah-u Teala'ya o kadar yalan isnat ediyorlar ki, iftira ediyorlar ki, yani yeryüzünde şunu söyleyebiliriz, yeryüzünde dedik de, yani iftiraya en çok maruz kalan varlık Allah-u Teala'dır. Sonra onun elçileridir. Tabii bu iftiraları yapanlar da bunların insanların önündeki din adamlarıdır. Yani dini kendilerini temsil ettiğini söyleyen bir takım şahıslardır ki bu yüzden dini öğrendiğimiz zaman hocamızın da dediği gibi çok iyi araştırıp Allah'ın kitabında olup olmadığını sorgulamamız gerekir. Böyle yapılmadığı için geleneğine, dinini, kitabını kurban etmiş bir halk kütlesiyle karşı karşıyayız. Yani böyle bir halk kütlesi var. Bu yüzden din adamlarının sunduğu dini iyi sorgulamaları gerekir. Şimdi tabii onları bu halkı bu hale getirenlerin öncüleri din adamlarıdır. Dünyada dinini, geleneğini kurban etmiş bir kitle var. temelsiz bir kitle. Mesela Yahudiler kendi kitaplarına uymazlar. Hristiyanlar da kendi kitaplarına uymazlar. Maalesef Müslümanlar da aynı yolu izliyorlar. İşte bu yüzden Allah-u Teala Maide suresinde söylüyor. Diyor ki Maide 68. ayetinde diyor ki de ki, tabi din adamlarına da yönelik bu kitaptır. De ki ey ehli kitap, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilmiş olanı tam olarak yerine getirmedikçe siz temelsiz kalırsınız. Müslümanların çoğu Allah'ın kitabına uyarak uyuyoruz diye temelsiz bir din algılayışı içindedirler. Yani temeli olmayan bir din, Allah'ın kitabına neredeyse %100 aykırı olan bir din benimsemişler. Öyle bir din benimsemişler ki din sadece sözlü alışverişten ibaret bir din haline getirmişler. Nasıl? Yani o kadar basite indirmişler ki şunu yaparsan, şunu söylersen cennette şu kadar derecen var. Cennetin tam ortasındasın veya derecen yükselir. Şunu yaparsan, şunu söylersen şu kadar hürü verilir. Yani cennette hürüler verilir. Veyahut da şunu söylersen, şu türbeye gidersen şu kadar sevap elde edersin. Şunu söylersen şu kadar günahların deniz köpüğü kadar olsa bile dökülür diyerekten size öyle bir din sunarlar ki sanki Allah'ın kitabı böyle bir Müslümanları böyle bir sorgulamadan, dinin içeriği olan Allah'ın kitabı ki burada binlerle hükümler var ki biz hayatımızda bunu sorgulayıp yaşamamız gerekir. Bunların hepsini iterek, yani kısacası Allah'a iftira ederek, Allah'ın kitabını iftira ederek kendilerinin oluşturduğu bir din var. Kolay yoldan cenneti elde eden, kolay yoldan günahlarını affedecek bir din sunuyorlar ve sizi böylece Allah'ın kitabından uzaklaştırıyorlar. Bir anlamda Allah'ın emirlerini örtüyorlar. Aslında asıl kafirlik yapmak budur. Sizi Allah'ın önemli gördüğü emirlerden uzaklaştırıp dini basite indirgeyerek şu ölüyü ziyaret edersen, şu türbeyi ziyaret edersen tamam günahların affedilir. Şunu söylersen yine de cenneti kazanırsın gibi rivayetler. Şimdi bunlardan birkaçının örneğini vereyim. Mesela en önemli örnek ki hepiniz biliyorsunuz. Nebimizi Allah'tan daha merhametli bir şahsı haline getirerek kıyamette şöyle yapacağı, mesela Buhari'de geçer bu rivayet, şöyle derler. Kıyamette Allah Resulü güya söyleyecekmiş. Kıyamette ya Rabbi zerre kadar imanı olanı cennetine koy diyeceğim. Zerre kadar imanı olanı cennetine koy diyeceğim. Hepsi şefaatimle de cennete girecektir. Şimdi herhangi bir insan dünyada öyle bir insan yok ki kendini imansız, hoca hep söylüyor. İmansız gören birisi yok ki. Zerre kadar imanın varsa ben kurtulacağım diyor bu rivayeti gördüğü zaman. O zaman bütün bu emirlere, bütün bu kurallara, bütün sorumluluklara hiç gerek yok. Sorumsuz biri olarak çıkartıyor seni öne. Veya bir başka şiide bu daha çok geçer. Yani ehli şiada. Mesela örneğini vereyim Şia'dan da bir tane. Onların da en önemli kaynaklarından birisinde. Mesela herkes bunu şöyle bilsin diyor. Bibim Fatime'yi, Masumeni derler. Fatime masum bir kadındır, günahsız. Kumda ziyaret ederse cennet ona vacip olur.
Kum da onların bir şehri değil mi?
Evet, Kum İran'daki ilim şehri olarak şu anda en önde giden şehir. Veya Kerbala'yı ziyaret etmek, Hüseyin Aleyhisselam radıyallahu anh orada vefat ettiği orada türbesi var. Kim orayı ziyaret ederse haccı ziyaret etmekten 1000 kere daha eftaldır.
Kerbala'ya giden, hacca gidenlerden
çok daha fazla sevap kazanmış oluyor.
Şimdi bir insanın Müslüman olması ilk şartı olarak biz ne diyoruz? La ilahe illallah demek lazım. La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bunu anladın anlamadın söyleyen bir kimse cenneti garantilemiş olur. Cehennem ona haramdır. Yani bunu söylemek bir yana dursun. Bunu hayatında söylemesen bile öyle bir halkta öyle bir din algısı var ki ya vefat ederken ölüm anına indirgiyor. Ölüm anında la ilahe illallah dedi artık Müslümanlığı garantilemiş, cenneti garantilemiş oluyor. Yani bu ana indirmişler dinimizi. Yani dinimizi her alandan, ister siyasi, ister ilmi alandan olsun, hayattan koparılmış bir din olarak ve ölüm anında söylenecek bir söze indirgemişler. Yani bu hale kadar getirmişler dinimizi. Yani halkta böyle bir din algısı oluşturulmuş din adamları tarafından. Bir şey daha söyleyeyim hocam. Şimdi bütün bu algının ötesinde bir şey var. Herkes kendisini özel bir varlık olarak görür Allah katında. Tabii herkes özeldir Allah için. Tabii öyledir ama yaptıklarınız da çok önemlidir. Eğer yaptıklarınız Allah'ın rızasına uygun olursa Allah'ın o istediği yani tavsiye ettiği cenneti kazanmış olursunuz. Yani özel bir konuma gelmiş olursunuz. Şimdi maalesef Allah'ın emrini yapan yapmayan kendisini cenneti garantilemiş birisi olarak görüyor. Öyle bir din algılanmış. Bu Hristiyanlarda da böyledir. Yahudilerde de böyledir. Müslümanlarda da böyledir. Yani cenneti garanti altına almış bir şahıs olarak. Mesela Allah-u Teala Bakara 111. ayetinde şöyle diyor. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَسَارًا. Yahudiler de, Hristiyanlar da dediler ki cenneti ancak Yahudi olursa, kim Hristiyan olursa o girecektir. Kim Yahudi olursa cennete o girecek, kim Hristiyan olursa o girecektir. Müslümanlar da öyle düşünüyor. Yani bırakın sadece Müslüman olmayı da bu yetmiyor. Tarikat ehli şu tarikattan olacaksın. Şu kaderi kolundan olacaksın veya şundan olacaksın, bundan olacaksın. Yani cenneti garantilemiş bir algıyla bir din, sorumsuz bir din benimsemişler. Şimdi dün münazırada, müzakeremizde bir Avrupa'da yaşayan bir Müslüman kardeşimiz gelmişti. Ben ilk kez duydum bunu hocam, şok oldum. Gerçekten bu kadarına da pes dedirten bir şey. Yani Müslümanları bırakın örnek olmasını. Yani Müslümanlar örnek değil, en güvensiz insanlar olarak görülüyor Avrupa'da. Öyle söyledi mesela. Müslümanların konumu ne şu anda Avrupa'da? En güvensiz şahıslar olarak biliniyor. Yani bir Fransız'a daha çok güvenilir. Hiçbir iş yapılmaz. Neden? Çünkü kendini cenneti garantilemiş. Her türlü kötülüğü yapsa da Allah nasıl olsa la ilahe illallah dedim mi? Zerre kadar imanı oldu mu bu insanda? Çünkü rivayetler öyle oturtulmuş ki kafasına. Artık başka sorumluluklar, günahlar taşımıyor. Günah yapsa da olur. Böyle bir algı. Yani Allah'a iftira ederek kendi kafasında bir din. Bunu da oluşturan din adamlarıdır. En büyük iftiralardan birisi de budur bence hocam.
Tabii bu şeyde Fransız ihtilaline kadar Avrupa Batı tamamen kilisenin hakimiyeti altındaydı. Ondan sonra fıtratlarına döndüler. Fıtrata döndüğünüz zaman yani artık doğal hayatla uyum içerisinde olmanız gerekiyor. Onun için mecburen hukuk işlemeye başladı. Dolayısıyla onlarla işte dün gelen iş adamı yani onlarla sözleşme yaptığım zaman diyor ben bir Fransızla iş yaptığım zaman hiç şu ödemeyi falan tarihte yapar mı yapmaz mı diye aklımdan bile geçmez. Şimdi burada Amerika'dan gelen bir arkadaşımız var. Amerika'da bir Müslümana güvendi diye bütün malını mülkünü kaybetmek zorunda kalmış yani. Ama gayrimüslimlerle iş yaptığın zaman onlar işi fıtrata uyduruyorlar. Ama biz nereden nereye geldik bakın. Size ben burada birkaç kere anlatmıştım. İstanbul Müftülüğü'nde şeriye sicilleri arşivi vardır. Şeriye sicilleri demek yani mahkeme kayıtları manasına gelir. Mahkeme sicilleri. Yani dünyanın sahasında en büyük arşividir. İstanbul'un fethinden 1924'e kadar yani şeriatın kaldırılmasına kadar ki İstanbul'a ait bütün mahkeme kayıtları oradadır. Balkanlardan da gelen çok sayıda kayıt var. Şimdi ben orayı 21 sene kadar idare etmiş, doktoramı orada yapmış, yerli yabancı çok sayıda araştırmacıya yardımcı olmuştum. Şimdi Doktor Roach Murphy vardır. Yani meşhur İslam tarihçisidir, Osmanlı tarihçisidir. Şeyde Washington Üniversitesi'nin, Washington DC Üniversitesi'nden gelmişti bize. Daha sonra da şeyde İngiltere'de ders bir üniversitede idi ve bana senin doktora tezini orada ders olarak okutuyorum demişti. Yani gelmişti buraya. Şimdi kışın kalorifer yok. Sadece benim odamda soba yanıyor. Odamda çalışıyor. Çalışacak başka bir yer yok. Şimdi bir defter var. Deftere bakıyor. Okuyor. Böyle yapıyor. Allah ya, hayırdır dedim, ne oldu? Ya dedi, Osmanlı dedi, basitte mükemmelliği yakalamış bir ülke dedi. Nasıl olmuş? Ya dedi, şu anda Perşembe Pazarı'nda bir han tamirini, onunla ilgili bir defteri inceliyorum. Hanın yöneticisi çağırmış ustayı, şu an şurayı tamir edeceksin, kaç lira şu, tamam, anlaşmış. Ya böyle şey mi olur ya? Burada bir sürü yolsuzluk olur. Sen çağıracaksın da orada şey yapacaksın da handa milletten topladığın paraları adama vereceksin de. Ama Perşembe Pazarı'nın önde gelen 11 tane esnafını da bunu denetlemekle görevlendirmiş. Ya şimdi bu adam ne malzemeden çalabilir? Ne fiyat yüksek olabilir? Ne zamanını geciktirebilir? Yani en mükemmel bir şekilde yapar. Bir bakıyorsun çok basit. Ne bu bir şey, bir de bakıyorsun ki mükemmel. Ona dedim ki, ya dedim, hep en çok Amerika'dan gelir bize araştırmacılar. Neden böylesiniz? Bak dedi, sana bir gerçeği anlatayım dedi. İnsanlık tarihinin tanıdığı en büyük ülke Osmanlı Devleti'dir. Yazılı tarihin ondan daha büyük olarak tanıdığı bir ülke yok. Biz Amerikalılar olarak bu büyüklüğün sırrını araştırıyoruz. Şimdi dedi ki, ben dedi tam 11 yıldır nerede bir Osmanlı arşivi varsa orada araştırma yapıyorum. O kadar güzel Türkçe konuşuyor ki yabancı olduğunu anlamanız mümkün değil. Ondan sonra, peki ne buldun, ne var? Dedi ki bak şimdi nereden nereye? Osmanlı'nın değişmez vasfı adalettir. Dürüstlükten öteye adalet. Yani dürüstlük ister istemez var. Muhteşem bir yapı oluşmuştur. Onunla ilgili çok sayıda ders yapılabilir tabii. Diyor ki, Osmanlı için sen Müslüman mısın? Müslüman mısın? Gayrimüslim misin? Osmanlı mısın? Yabancı mısın? Şu ırktan, bu ırktan, zengin, fakir hiç fark etmez. Kadın, erkek asla. Kim olursan ol. Ama şaşmaz ölçü adalettir. Ya ben dedi bunca zamandır bir tane örnek bulamadım ki dosyama koyayım da bir uluslararası toplantıda Osmanlı'nın da işte şu yaptığı yanlış vardır diye göstereyim millete. Bir gün dedi şeyde, bu Suriye'de Şam arşivlerinde araştırma yapıyorum. Orada eski Osmanlı toprağı ya. Bir tane haksızlığa rastladım diyor. Bir belgeye rastladım. Hah, şimdi buldum. Tamam, bunu da dosyama koyarım dedim. Ulan bir de araştırdım ki orada da bizimkiler yapmış o yanlış. Osmanlı yapmamış. Şimdi bakın nereden nereye, görüyor musunuz? 18. asrın sonlarından beri biz olmaktan çıkmışızdır. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki dünyanın en güvenilmez noktasına geldik. Tekrar inşallah eski halimize döneriz. Şimdi birazcık da Vedat Hoca'yı dinleyelim bakalım.
Bu akşamın konusu olan En'am suresinin 93. ayetinde Allah-u Teala 3 tipten bahsediyor. Ve bunlardan daha zalim kim vardır diyor. Birincisi Allah'a bir yalan iftira eden, ikincisi kendisine vahyedilmediği halde bana vahyediliyor diyen, üçüncüsü de Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm diyen kişi. Bununla alakalı öncelikle birer tane örnek vereceğim her bir tiple alakalı. Allah'a yalan iftira etme konusuyla alakalı doğrudan münferit bir örnek vermeyeceğim. Çünkü bizim İslam fıkhı ya da fıkıh usulü dediğimiz şey zaten bunun üzerine kurulu bir şey. Yani Allah'a yalan iftira etme sistemi üzerine kurulu bir fıkıh sistemimiz var bizim. Şimdi bu da zaten kendi burada fıkıh konusunda çalışmalar yapan hocalar tarafından dile getiriliyor bir şekilde. Mesela bizde fıkıh usulünde 4 temel delil vardır. Bunlara edille-i şerriye denir. Şeriatın delilleri, İslam hukukunun delilleri denir bunlara. 4 tane delil. Bazı mezheplerde 3 tanedir, bazı genelde 4'tür ama. Şimdi okuyacağım kitap Zekiüddin Şaban'ın kitabı. Bu ilahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan bir kitap olduğu için özellikle bundan okuyorum. Diyor ki, bilginlerin yani ulemanın üzerinde ittifak ettikleri deliller 4'tür. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu 4 delilden birinin delalet ettiği her hüküm vacibül ittibadır. Bu hükme uymak gerekir. Yani bu 4 delilden herhangi birisine dayanan bir hüküm varsa ona uymak vaciptir. Bir hükmü öğrenmek isteyen kimse için. Şimdi 4 tane delil var ama bunların arasında bir hiyerarşi yok mu? Teorik anlamda bir hiyerarşi oluşturuluyor. Nasıl bir hiyerarşi? Bir hükmü öğrenmek isteyen kimse için bu deliller içinde kitap ilk delil. Kitap ilk delil. Bakın. Başvurulacak ilk kaynaktır. Eğer karşılaşılan meselenin hükmü burada hükmünü burada bulursa başka delile yönelmez. Eğer kitaba bakınca buluyorsa başka yere gitmez. Burada çözümü bulamadığı takdirde sünnetten araştırır. Mesele ile ilgili bir sünnet hükmü de bulamazsa icmayı inceler. İcma da yoksa kıyasa başvurur. Kıyas ise yukarıda zikredilen bütün delillerin sonuncusudur. Bu işte ilahiyat fakültelerinde okul tutulan kitap ve teori de bu. Önce kitaba bakarsın, kitapta yoksa diğerlerine bakarsın. Söylenen şey bu. Şimdi Ali Bardakoğlu da bakın burada Kur'an ve tefsir araştırmaları bir derleme eser. Burada da Ali Bardakoğlu'nun bir sunumu var. Müzakereler, sempozyumun kitaba dönüşmüş hali. Ali Bardakoğlu da diyor ki ya bu diyor tamamen hayal ürünü bir şey. Böyle bir şey yok diyor. Yani bizim İslam hukukunda öyle yok, kitaba bakılır, kitaptan sonra sünnete bakılır. Bu tamamen uydurma diyor. Böyle bir şey yok. Nasıl bunu dile getiriyor? İslam toplumundaki hukuk tefekkürünün ve bunların ürünü olan bilgilerin oluşumunda Kur'an, sünnet, icma ve kıyas hiyerarşisi aslında doğru değil. Belki bunun tersi doğrudur. Fıkıhta olan, pratikte olanı söylüyor. Yani İslam fıkhında bu durum böyledir diyor. Tersinde doğrudur. Yani oluşumda asıl belirleyici faktör rey'dir. Yani İslam fıkhının, İslam hukukunun oluşumunda rey ana faktör. Rey nedir? Yani kişisel yorumlar.
Peki bu görüş dediğimiz zaman mesela en isabetli görüşü kim ortaya koyar?
Müçtehitler.
Hayır, devlet başkanı. Yani şimdi devletin başındaki adam hocaya sorsa dese ki 2 kere 2 kaç eder? Hoca 4 dese ya 5 değil miydi? Ha kusura bakma gerçekten 5. Ya 7 olacak. Aa tüh yanılmışım. Evet gerçekten 7 olacak demez mi? Evet. Evet.
Bütün fıkıh külliyatının, bakın burası çok önemli, bütün fıkıh külliyatının rey üzerine bireysel çaba ve bakış açısı üzerine kurulduğunu söylersek abartmış olmayız. Bütün bir fıkıh külliyatından bahsediyor. Bunlar arasında daha az işlevsel olanı belki sünnet. Daha az işlevsel olanı belki sünnet. En altta da Kur'an yer alır. Bu İslam hukuku. Bunu ifade etmek belki de şimdi neden teoride az evvel burada söylediğim gibi söylüyor, onu da dile getiriyor. Bunu ifade etmek belki de Müslümanların inanç dünyalarıyla, dine bakışlarıyla, tevhid akidesiyle ilk planda çelişkili gibi olacağı düşünülerek daima bu tersten Kur'an, sünnet, icma, kıyas olarak ifade edilmiştir. Ha, insanlar hani tepki göstermesinler diye bu daima işte burada az evvel ilk okuduğum kitapta olduğu gibi teoride insanlara anlatılmış ama pratikte hiçbir zaman Kur'an önce gelmemiştir. Daima kişisel yorumlar ön planda, Kur'an en altta. İşte o yüzden az evvel en başta söylediğim Allah'a iftira üzerine kuruludur. Sistem zaten o şekilde kuruldu. O yüzden münferit bir örnek vermedim. Yoksa bizim burada verdiğimiz, yaptığımız derslerdeki her bir örnek bunun örneği.
Ben bir örnek vereyim istersen. Var mı senin vereceğin örnek?
Yok hocam, ben öyle.
Ben bir örnek vereyim. Bak şimdi burada Muhammed Ensari diye bir arkadaşımız var. O geçen de bir arkadaşıyla beraber gelmişti. Onu ben size anlatmıştım. İşte cumartesi günü camiden geldim. Baktım bunlar da ikinde gidiyorlar. Neyse bir beş dakika geldiler. Beraberine gelen arkadaşı bayağı araştırmacı, kitapları falan da varmış. Değil mi? Kitapları var diyordu. Ha, tamam. Şimdi ben ona şöyle demiştim, bak iki kere iki kaç eder? Dört. İşte iki kere iki kadar çok kesin ve net sana anlatacağım. Ve burada size delillerini göstermiştim. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Muhammed Suresi'nin dördüncü ayetinde esirlere yapılması gereken iki muameleden bahseder. Birisi karşılıklı, birisi karşılıksız serbest bırakmak. Serbest bırakılıncaya kadar da ailelerin içinde barındırılır. Esir kampı falan yok. Yani öyle son derece, onlara nasıl davranılacağını da Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde açık açık hükümler vardır. Çok iyi davranılması emredilir. Çünkü onların gönülleri alınmış olur. Ama burada Ömer Nasuhi Bilmen'in mealini açtık. Ve Ömer Nasuhi Bilmen'in statüke kamusunu açtık. Arada iki yanlışlığın iki kere iki gibi açık ve net olduğunu anladım Muhammed Ensari arkadaş. Anladı değil mi? Çıktıktan sonra en küçük şüphesi kalmış mıydı? Benim yanımdan ayrıldıktan sonra kesin anladı mı? Anladı ama kabul ettik. Anlamak başka, kabul etmek başka bir şeydir. Bu ikisi birbirinden farklı bir şeydir. Çünkü kabul etmek için kendi yaşam tarzından vazgeçmesi lazım. O öyle kolay bir şey değildir. Dünyanın en zor şeyi doğruları kabul etmektir. Doğrularını anlamak çok kolaydır. Kabul etmek çok zordur. Şimdi bakın ben gene size şimdi Vedat'ın söylediğinden başlayalım. Ali Bardakoğlu'nun tespiti son derece yerinde. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, bu defa başka bir örnekten vereceğim size. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezamu rijsun min amelis şeytan fecdenibu leallekum tuflihun buyuruyor. Bu Maide suresinin 90. ayeti. Ey müminler, hamr, işte kumar, ibadet için dikilmiş taşlar, falokları, şeytan şipsiklerdir. Onlardan uzak durun. Şimdi bunu elimde tutarsam uzak durmuş olur muyum? Yok. Buna dokunmamam da gerekir. Uzak duracağım. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Belki felaha erişirsiniz. Şimdi burada hamr var. Az önce rey dedi ya Vedat. Şimdi kardeşim, baştaki adam kadın istediği için şeyle ilgili esirlerle ilgili ayetlerin hiçbirini görmediler. Şeyin bir esir kadınla birlikte olmanın olmazsa olmaz şartı nikahtır. Onunla ilgili çok sayıda ayeti hiçbir mezhep görmüyor. Eğer esir kadını hürriyetine kavuşturursan ikinci eş, üçüncü eş olarak alabilirsin. Hürriyetine kavuşturamazsan ancak birinci eş olabilir. Üzerine ikinci bir hanım alamazsın. Birçok şartları var bunun. Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net. Yani nikahsız ilişki imkansızdır. Gerçi bir iki tane ayetin anlamını bozarak buna fetva bulmuşlar. Çok açık ayetleri görmemişlerdir. Şimdi dolayısıyla halifenin hanımının yanında yüzlerce de cariyesi var. Var da kardeşim canı da içki istiyor. Ya bir içkiye de baş üstüne efendim değil mi? Siz emriniz olur. Bak şimdi yatağına cariye atmak için bütün ayetleri görülmedi ve bunu görmeyenler bütün mezhepler istisnasız. Çünkü kendileri de ondan yararlanacak. Şimdi bir de kölelik tabii var. O da Kur'an-ı Kerim'de asla olmayan bir şeydir. Yani bir zamanlar vardı da kaldırıldı değil. Hiçbir zaman olmamıştır İslam'da. Şimdi bakın burada diyor ki hamr. Hamr sizin için ona yaklaşmayın diyor bu ayette. Hamr. Şimdi Resulullah da hadiste hamrı açıklamış. El hamru küllü müskirin hamrun demiş. Küllü müskirin hamrun. Her müskir, sarhoş eden her şey hamrdır demiş. Sarhoş eden, sarhoşluk veren her şey. Hamr kelimesinde de ma yuhamirul akle diye Arap dilinde bir şey vardır. Yani aklı örten. Bakın dikkat edin. Şimdi şu kızların başını örten şeye ne derler? Hımar. Aynı kökten hamr, hımar. Hamr da başı örtüyor. Şimdi Resulullah da açıklamış ve bu hadis hemen hemen hadis kitaplarının hepsinde vardır. Sahih sıhhati konusunda kimsenin şüphesi yok. Hadi Allah hamrı haram kıldığını söylüyor. Gerçi hamrın sarhoş edici içki olduğunu Nisa suresinin 43. ayetinden de çok net anlıyoruz. Ya eyyühellezine amenu la takrabus salate ve entum sukara hatta ta'lemu ma tekulun. Müminler sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bunu açıkça söylüyor. Sarhoş. Peki sarhoşluk neden olur? Sarhoşluk içkiden de olur, sarhoşluk uyuşturucu maddelerden de olur. O zaman Allah hamr demiş. Resulullah da efendim sarhoşluk gelen her şey hamrdır demişse şimdi 2 kere 2 4 eder gibi bütün içkiler hamr tanımına girer mi? Sarhoşluk veren bütün içkiler. Şu içki bu içki ayrımı olur mu? Bak yaklaşmayın diyor değil mi? Ondan sonra peki bütün uyuşturucu maddeler hamr tanımına girer mi? Sarhoşluk eden diye veren tamam. Ama bakın şimdi bak Kur'an-ı Kerim hadisler. Bir hadiste var ma eskere ketiru fe galilu haramun diyor. Yaklaşmayın da çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Tamam yaklaşmayın dediği için az çok diye bir şey olmaz. Şimdi bakın Hanefiler şimdi bu gene Ömer Nasuhi Bilmen'in Islat Fikri Kamusu 3. cilt. Geçen de Muhammed Ensari ile birlikte baktığımız cilt. Şimdi burada ne diyor bakın. Hamrı nasıl tanımlıyor? Bakın Arap diline göre anlattık. Ayete göre anlattık. Sarhoşluk veren her şey. İçki olması gerekmiyor. Sarhoşluk veren her şey. Ondan sonra sahih hadise göre de anlattık mı? Bakalım burada diyor ki hamr pişirilmeksizin kendi kendine kaynayıp kabaran, kuvvetlenip müşkil bir hale gelen yaş üzüm suyudur. Yaş taze üzüm suyunu şey yapacaksınız, koyacaksınız, kabaracak, kuvvetlenecek ve sarhoş edici hale gelecek. Taze üzüm suyu. Peki bundan sonra ne yapmak istiyor? Diyor ki taze üzüm suyunun bir damlasını bile içmek haramdır. Peki diğerleri?
Bakın bunların iddiasına göre Kur'an-ı Kerim taze üzüm suyundan elde edilen içkiyi haram kılmışmış. Ayetlerde o var mı? Var mı? Yok. Hadiste var mı? Yok. Peki bugün içki dediğin zaman, sarhoşluk veren şeyler dendiği zaman dünyanın neresinde insanlar üzüm şarabıyla diğerlerini ayırırlar? Var mı öyle bir şey? Hiçbir yerde ayırmazlar. Ama az önce dedim ya, şimdi rey dedi ya Vedat. Şimdi başta diyelim halife bir içki içmek istiyor ya. O kadar şey yaptın, önümüzde dünya kadar cariye var, içkisiz olmuyor bu. O zaman emredersiniz efendim, ne demek? Şimdi diyor ki hamrın bir damlasını içemezsin. Peki onun dışındaki içkiler sayısı belli mi? Yok. Bak burada ne diyor? Diyor ki hamrdan başka müskir meşrubattan birinin bil ihtiyar içilmesinde husule gelen sarhoşluktan dolayı haddi sekir denir diyor burada. Ve burada şöyle diyor. Diğerleri diyor müskir bir hale gelinceye kadar bunların yalnız sekir vermeyecek miktarını bedene kuvvet vermek maksadıyla içmek, yani hamrın dışındakileri sekir vermeyecek miktarını, sekir sarhoşluk demek. Bunu içmek diyor, bedene kuvvet vermek maksadıyla içmek İmam-ı Azam ile Ebu Yusuf'a göre helaldir. Bak sarhoşluk vermeyecek miktarını. Peki sarhoşluk ne? Bakın şurada dinleyin. Lakırdılarının ekseriyet ihtilalini, yani konuşurken kelimeler birbirine karıştırıyorlar, onlar böyle bir şey yapamıyor, net konuşamıyor. Peki o kadar sarhoşluktur. Hatta bir başka yerde tanım var. Evet. Diyor ki bunu kadını erkekten, yeri gökten ayıramayacak hale gelmek diye de tanımlanıyor sarhoş. Böyle bir sarhoş göreniniz var mı şimdiye kadar? Var mı?
Televizyonlarda oluyor.
Yok, kadını erkekten ayıramayacak. Oluyor mu televizyonlarda?
Yok. Ben de diyorlar
ya. Ya diyor, tamam diyorlar da kadını erkekten ayıramayacak, yeri gökten ayıramayacak şekilde var mı? Peki bakın Kur'an-ı Kerim var mı şimdi bu içki yasağında? Kur'an var mı? Bak Kur'an dediğiniz zaman içki uyuşturucu ayrılmaz. Çoğu az yok. Yaklaşmayacaksın diyor. İmal edemezsin, satamazsın, taşıyamazsın. Yani yaklaşmayacaksın dediği zaman o başka. İçme demiyor, yaklaşma diyor. Tamam mı? Şimdi size yeni anlatmıştım. Bir gün kardeşim Bahreyn'de gitmişti bir ticari maksatla. Akşam kokteyl vermişler. Bana oradan telefon etti. Ya dedi burada millet içki içiyor dedi. Niye içiyorsunuz diye soruyorum. Allah haram demiyor ki. Yani yaklaşmayın diyormuş da haram demiyormuş. Dedim ki ver bakayım. O nerede adam dedim, yanımda dedi. Ver telefonu ona bakayım dedim. Verdi telefonu. Dedim ki ya sizin orada hiç benzin istasyonu var mı dedim. Ne demek var mı? Dedim o benzin istasyonlarında ne yazıyorlar? Ateş yakmayın diye mi yazıyorlar yoksa ateşle yaklaşmayın diye mi yazıyorlar dedim. Ateş yaktığın zaman her şey biter. Ateşte yaklaşmayın. Peki içkiye, içkiden uzak durun mu daha ağır bir yasaktır? İçki içmeyin demek mi daha ağır bir? Tamam tamam anladım diye hemen telefonu verdi. Şimdi dolayısıyla bakın görüyor musunuz? Bakın ayet yok. Hadis yok. Fıtrat yok. Hiçbir şey yok. Yok efendim sadece üzüm şarabı olursa bir damlası bile harammış da diğerleri değil. Diğerler ancak sarhoşluk verirse, yerle göğü, karın diye şey ayıramazsan. Ve daha ilginci bakın şu, Bedayus Sanayi. Hanefilerin en güvenilir kitaplardandır. Ben talebelikte aldığım ve en çok sevdiğim kitaplardan birisi de budur. Bak burada ne diyor? 5. cilt 116. sayfa. İşte el-mu'tik dedikleri bir içkiden bahsediyor. Onu tedavi maksadıyla ya da bir yiyeceği, boğazına kalan yiyeceği oradan içeriye getirmek, en önemlisi ibadette vücuda kuvvet vermek için içebilirsiniz. Bakın içkiyi Allah yaklaşmayın diyor. İbadette vücuda kuvvet vermek için içebilirsiniz diyor. Bunun İslam'la ne alakası var görüyor musunuz? Bakın din ne hale getirilmiş. Evet devam edebilirsin.
Ayette zikredilen ikinci tip kendisine vahyedilmediği halde bana vahyediliyor diyen kişiydi. Tabii bunun İslam alemi içerisinde sayısız örneğinin bulunabileceği yer tasavvuftur. Ben de en meşhur örneğini getirdim. O da Mesnevi. Şimdi diğer eserlerden getirsem birçoğunu duymamıştır insanlar ama Mesnevi'yi dindar olsun dindar olmasın bizim ülkemizde tanımayan, bilmeyen, duymayan yoktur. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının basmış olduğu Mesnevi. Bunun çevirisini yapan kişi Veled İzbudak. Bu Veled İzbudak da Mevlana'nın torunlarındandır. 1950'de vefat etmiş ama kendisi Mevlevi dergahlarında en üst kademede şeyhlik yapmış bir kişi. Gözden geçiren de Abdülbaki Gölpınarlı zaten. Yani her iki isim de burada Türkiye'de tasavvuf denilince en üstteki isimler. Bu Mesnevi'nin başında ön sözündeki bu Mevlana'ya ait olan bir metin. Mesnevi kitabı ile alakalı şunlar söyleniyor. Bu kitap Mesnevi kitabıdır. Mesnevi hakikate ulaşma ve yakin sırlarını açma hususunda dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Tanrı'nın en büyük fıkhı, Tanrı'nın en aydın yolu, Tanrı'nın en açık bürhanıdır. Şüphe yok ki Mesnevi gönüllere şifadır. Hüzünleri giderir. Kur'an'ı apaçık bir hale koyar. Rızıkların bolluğuna sebep olur. Huyları güzelleştirir. Şanları yüce, özleri hayırlı katiplerin elleriyle yazılmıştır. Temiz kişilerden başkalarının dokunmasına müsaade edilmez. Bunların hepsini Kur'an'da ayetler Kur'an için olan ifadeler aslında. Bilenler anlıyordur. Mesnevi alemlerin Rabbinden indirilmedir. Mesnevi alemlerin Rabbinden indirilmedir. Batıl ne önünden gelebilir ne ardından. Tanrı onu korur, gözetir. Tanrı en iyi koruyandır. Yine Mevlana burada Mesnevisi'nin 4. cildinde aynı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mesnevisi'nin 4. cildinde şöyle söylüyor. Bu ne yıldız bilgisidir, ne remil ne de rüya. Remil dediği fal. Tanrı doğrusunu daha iyi bilir ya, Tanrı'nın vahyidir. Sofiler bunu halktan gizlemek için gönül vahyi demişlerdir. Bu da yine Mesnevi'nin içerisinde. Mevlana kendi kitabı için hem alemlerin Rabbinden indirilmedir diyor, hem de Tanrı'nın vahyidir diyor. Bu da ikinci tip kişi. Üçüncü tip, Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim diyen kişi. Yani Kur'an, o dönemde düşünün, işte Allah'ın kelamı olarak indirilmiş. Bu Kur'an'ı küçük görmek isteyenler bakıyorlar, diyorlar ki ya bu nasıl Allah'ın kelamı? Yani bunu ben de indiririm. Bunda ne var ki? Diyorlar. Peki bunu söyleyenler, yani Kur'an'ı bu şekilde görenler sadece o dönemde olan kişiler mi? Hayır. Bugün de aslında bu bakış açısı bugün akademiyada, akademik çevrede bir ekol haline gelmiş vaziyettedir. O da nedir? Tarihselci yaklaşım. Tarihselci yaklaşım Kur'an'ın aslında öyle insanların söyleyemeyeceği bir söz olmadığını şey yapar. Hatta bakın mesela İlhami Güler'in yazmış olduğu makalenin bir tanesinin ismi Vahiy Allah'ın insan sözü. Yani Allah'ın insan sözü olmasını da Yani hem Allah'ın nasıl oluyor hem insan sözü nasıl oluyor. Bunu da şu şekilde dile getiriyor. Bu makale de 2009 senesinde Eylül ayında Kur'ani Hayat dergisinde çıkmış bir makale. Cebrail, Hazreti Meryem'e ve Hazreti Muhammed'e insan şeklinde görünerek Hazreti Meryem'in rahmine, Hazreti Muhammed'in de kalbine Allah'ın kelimesini ilka etmiştir. Müslümanlar nasıl ki Hazreti Meryem'den doğan Hazreti İsa'nın tabiatının pür insan olduğunu kabul ediyor ve Hristiyanların Hazreti İsa'nın ilahi tabiatlı olduğu inancını reddediyorlarsa, aynı şekilde Hazreti Muhammed'den sadır olan Kur'an'da pür insan sözüdür. Peki Kur'an'ın pür insan sözü olması ne anlam ifade ediyor? Yani bunun pratikteki karşılığı nedir? Niye böyle bir felsefe ortaya atılıyor? Bunun pratikteki karşılığı şudur. Biz de Kur'anlar yazabiliriz. Biz de Allah'ın indirdiği gibi hükümler indirebiliriz. Manasına geliyor. Onu da şu şekilde ifade ediyor. Yine İlhami Güler bunu söylüyor. Üç Kur'an Tasavvuru isimli makalesinde. Üçüncü tasavvur, tarihselci tasavvur. Kendisinin de savunduğu tarihselci tasavvur. Ve bunu şu şekilde dile getiriyor. Bu tasavvura fenomenolojik tasavvur ismi verilebilir. Olguların özüne bakar. Kur'an bütünüyle ölçü değildir. Örnektir. Örneği kavrayan, Allah'ın karakterini ve insanlardan ne istediğini anlayan mümin, Allah gibi sorun çözer, kitap yazar, hüküm koyar. Yani tarihselcilik temelde şunu savunuyor. Biz de tıpkı bugün 21. yüzyılda Allah gibi kendi hükümlerimizi koyabiliriz, kendi şeriatımızı oluşturabiliriz, kendi kitabımızı yazabiliriz. Dolayısıyla Kur'an böyle insanüstü bir metin değildir. Taklit edilebilir, geliştirilebilir hatta. Yenisi ortaya koyulabilir. Tarihselci görüşün aslında temeli de budur zaten. Peki madem insan bunu yapabiliyordu, kendi hükümlerini, kendi şeriatını koyabiliyordu, neden Allah nebiler gönderdi? İnsanlar zaten koysaydılar. Bunu da şu şekilde ifade ediyorlar. Diyorlar ki, insanlık tarihi ilkelden moderne doğru bir tekamül yaşadı. Bu tekamül süreci içerisinde ilkel olan insan doğru olanı, ahlaki normları, doğru normları bulabilecek, ortaya koyabilecek akli olgunluğa erişmemişti. Tanrı dışarıdan onlara müdahale ederek doğruyu gösterdi, kitaplar indirdi. Şöyle yapın, böyle yapın dedi. Ne zamana kadar? İşte Muhammed Aleyhisselam'a kadar. En son onunla birlikte Araplara hitap eden bir metin de değil, hitap indirdi. Ama artık Muhammed'den sonra bir nebi gelmedi. Çünkü insanlık akli olgunluğun tekamülünü tamamladı ve doğruyu ortaya koyabilmek için Tanrı'dan bir şey gelmesine gerek yok artık insanlık için diyorlar. Artık insan kendi doğrularını kendisi ortaya koyabilir. Gerçek hakikati, en doğru hakikati, kendisi için en faydalı olanı insan kendisi ortaya koyabilir. Dolayısıyla artık Allah-u Teala Muhammed'den sonra yeni bir nebi gönderme ihtiyacı duymamıştır diyorlar. Dolayısıyla bu tipte işte Allah'ın indirdiği gibi biz de indirebiliriz diyen insan tipine en güzel örnek.
Burada Said Nursi ile Fethullah'ın hakkını yedin yani.
Ben en meşhurunu göstereceğim.
Mesela bizim bu Aracılık Beşir kitabında var. Ben bu kitabı Fethullah için yazmıştım yani. Ta bir 2000 yılların başında kendisine göndermiştim. Yani çünkü burada Süleymaniye Camisi'nde ben vaaz ederdim. O da gazetede şey yapardı, Zaman Gazetesi'nde fasıldan fasla diye yazardı. Ben onu tenkit ederdim. Bu bana cevap verirdi ama isim vermezdik. Daha sonra iş iyice büyüdü. Sonra baktım ki yok. Görüşelim dedi ki olmadı. Sonra kitabı yazmak zorunda kaldım. Bir de tabii onu yazarken Katolik Kilisesi'ni, Budizm'i de karşılaştıracak şekilde yazdım burada. Mesela Said Nursi şöyle der. Risale-i Nur Kur'an'dan alınma değil. Yani nedir? Kur'an'ın alındığı yerden alınmadır. O zaman en son kitap hangisi olur? Risale. Bunu aynen söylerler. Bunu kabul eder. Dolayısıyla mesela onlarla bizim uzun uzun tartışmalarımız vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'i şey yapamazlar, Kur'an'a bir şey söyleyemezler. Meal dediğiniz kitaplara mı bakacağız derler. Kur'an'a mı bakacağız diyemezler. Yani diyemezler şimdi, millete karşı ayıp olur diye. Dolayısıyla bak Said Nursi'nin birlik makamında olduğunu iddia eder. Aynı şey Fethullah da iddia eder. Bu kitapta hepsi de var. Birlik makamında kimdir? Allah-u Teala. O da orada yani. Ondan sonra Bediüzzaman oldu. Ne demek Bediüzzaman? Harika. Zamanın harikası. Onun eşi yok yani. Allah bu Bedi kelimesini kim için kullanır? Kendisi için. Bediü's-semâvâti vel-ard diye. Bu öyle. Ondan sonra alemlere kendisi rahmetmiş. Ondan sonra darda kalana yardım ediyormuş. Kur'an'ı ve Allah'ın isimlerini taşıyormuş Risale-i Nur. Her devirde farklı kimlikle ortaya çıkarmış. Mesela Said Nursi her devirde ortaya çıkan bir adam. Öyle siz şey yapıyorsunuz. Aa. Ta ilk önce Nur-u Muhammedi olarak ortaya çıkmış. Şimdi her devirde en son Said Nursi adıyla çıkmış da onu tanıyorsunuz. Siz öncekilerini bir bilseniz. Yani reenkarnasyonun zirvesi bunlarda vardır. Reenkarnasyonla asla karşılaştırılamaz yani bunların söyledikleri yanlışlar. Mehdi olduğunu iddia eder. Ondan sonra beklenen Mesih olduğunu söyler. Bunu şey de söyler. Fethullah da söyler. Evet. En büyük mürşit ve müceddit olduğunu söyler. Kurtarıcı olduğunu söyler. Şefaatçi olacağını söyler. İşte Risale-i Nurlar zaten kutsal, Allah tarafından onaylandığı ifade edilir Risale-i Nurların. Türkçe olmasının sebebi Türkiye'de olmasından dolayıdır. Yani her karmin diliyle indirilir diye ayet var ya. Böyle Hazreti Ali Risale-i Nur'un adını kim vermiş biliyor musunuz?
Ali'ye dayandırırlar.
Hazreti Ali vermiş.
Allah'ın rivayet zinciri Ali'ye dayandırır. Tarikat.
Ayet-i Kübra adını vermiş. Yani en büyük ayet adını vermiş şey. Ali. Asa-i Musa demiş. Neyse öyle. Bak Hazreti Ali Risale'den şefaat dilemiş. Ha, siz öyle şey yapın. Bak hiçbir şeyden haberiniz yok. Yazık. Çok yazık. Risale-i Nur, La İlahe İllallah'ın delili. Daha ne olsun? İşte bir mağazayı yangından kurtarmış. Kurtuluş Nur cemaatiyle olacakmış. Bir de şunu, bir de burada Amerikan ayağı var. Onu da kitabında söylüyor yani. Burada hepsi var. Şimdi dolayısıyla bu tür meseleler maalesef biz şey yapınca bu tür ayetleri okuyunca hep topu başka tarafa atıyoruz. Halbuki bugün Allah'ın son dini olan elimizde Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen bu İslam dinini İnsanlar din olarak kabul etmesinler diye bütün çalışmalar yapılmış. Ha, Allah'a hamdü senalar olsun. Şu anda artık hepiniz de görüyorsunuz. Artık insanlar ben falan tarikattanım demeye cesaret edemiyorlar. Yanlış mı? Artık falan cemaattenim de diyen pek çıkmıyor. Falan mezhepten de diyemiyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in öne çıkması gerektiği için artık bundan sonra en çok Kur'ancılardan korkacaksınız. Evet. Bu şaka söylemiyorum. Az önce şey yaptı ya işte. Vedat bir kısmını anlattı. Yok efendim o zamanmış. Neymiş? Kur'an-ı Kerim geldiği zaman Mekke'de kadınlara hiç mirastan mal vermiyorlarmış. Biz bari yarı hisse biz verelim de gerisini siz daha sonra halledersiniz. Hiç olmasa bu kadar olsun. Kim bu ya? Bu kim? Böyle bir kitap olan kitabı olur mu? Ama demin iş örneğinde
cari örneğinde verdiğim gibi bu yeni değil ki, eskiden beri böyle. Her dönemde her insanın cehenneme gitme hürriyeti vardır. Onun için bizim yapacağımız şu, herkes gidiyorsa gitsin, ben gitmiyorum kardeşim dememizdir. Allah yardımcımız olsun.